İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Matta 7. Bölüm. Ağaç ve Meyvesi.
Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça "Sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar" diyeceğim.
Sağlam temel, çürük temel.
İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.
8. Bölüm. İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzzamlı bir adam yaklaşıp "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin" diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol" dedi. Adam anında cüzzamdan temizlendi. Sonra İsa adama "Sakın kimseye bir şey söyleme" dedi. "Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyorsun."
Yüzbaşının imanı.
İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip "Ya Rab" diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa "Gelip onu iyileştireceğim" dedi. Ama yüzbaşı "Ya Rab, evime girmene layık değilim" dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak." Sonra İsa yüzbaşıya "Git, inandığın gibi olsun" dedi. Ve uşak o anda iyileşti.
İsa birçoklarını iyileştiriyor.
İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı O kaldırdı. Hastalıklarımızı O üstlendi.
İsa'yı izlemenin bedeli.
İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp, "Öğretmenim," dedi. "Nereye gidersen senin ardından geleceğim." İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya, "Ya Rab, izin ver, önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona, "Ardımdan gel," dedi. "Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün."
İsa fırtınayı dindiriyor.
İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, "Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz," dediler. İsa, "Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar," dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor," dediler.
İki cinlinin iyileştirilmesi.
İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya, "Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdılar. "Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?" Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya, "Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder," diye yalvardılar. İsa onlara, "Gidin," dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
9. Bölüm. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, "Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, "Bu adam Tanrı'ya küfrediyor," dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, "Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz," diye. Sonra felçliye, "Kalk yatağını topla, evine git," dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.
Matta'nın öğrencilere katılması.
İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama, "Ardımdan gel," dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa, Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine, "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi, "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim."
Oruçla ilgili soru.
Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi, güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur.
Dirilen kız, iyileşen kadın.
İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak, "Kızım az önce öldü ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek," dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden "Giysisine bir dokunsam kurtulurum," diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce, "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı," dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, "Çekilin," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı.
İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi.
İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı," diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab," dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun," dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin," diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinni getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir," diyordu. Ferisiler ise cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı.
Ürün bol, işçi az.
İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az," dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin.
10. bölüm. İsa 12 elçisini göreve gönderiyor.
İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andreas. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartalmay. Thomas ve vergi görevlisi Matta. Alfa'ya oğlu Yakup ve Taday. Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzamlıları temiz kılın. Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır.
Gelecekteki sıkıntılar.
İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal Zevul derlerse, ev halkına neler demezler.
Kimden korkmalı?
Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldürmeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim.
İsa'ya layık olmak.
Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmığını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren size doğrusunu söyleyeyim ödülsüz kalmayacaktır.
11. bölüm. İsa ve Vaftizci Yahya.
İsa 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor. Zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına size kaval çaldık oynamadınız, ahat yaktık dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.
Tövbe etmeyen kentler.
Sonra İsa mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim. Yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır.
Yorgunlara müjde.
İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.
12. bölüm. Şabat günü sorunu.
O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya, "Bak, öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor," dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?" diye sordu. Tanrı'nın evine girdi, kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz "ben kurban değil, merhamet isterim" sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların avrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine "Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur." Sonra adama "elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli öteki gibi yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için anlaştılar.
Tanrı'nın seçtiği kul.
İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslarda onun adına umut bağlayacak.
İsa ve Baal-Zebul.
Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinni getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davut'un oğlu olabilir mi diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi en gerekler soyu. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.